Ayrım 54.
Dikkat! Konüs patlamak üzere diye bağırdı Rabinoviç mezarlık duvarı ardına sinerek. Hazır olun. Müthiş bir patlama bütün şehri sarsarken büyük bir ışık gökyüzünü aydınlattı. Karargahının balkonundan Zvi Sinai bir sevinç çığlığı attı. Surlar delindi. Eskişehir'e giriyorlar. Allak bullak olan David Şaltiel siperinden fırladı ve saldırıya geçecek güçleri izlemek üzere Sion tepesine doğru koşmaya başladı. Saldırıya katılan bölüklerden birinin askerleriyle tepede pusuya yatan Abraham Uziyel adlı subay şöyle düşündü. Tıpkı Jericho'daki gibi surlar borularımız önünde yıkılıyor. İstediğimiz oldu diye bağırdı bir gözlemci surlara yakın olan yerinden. Bu çığlıkla tabur komutanı Abraham Zoraya en başta bulunan bölüğün askerlerine döndü. İleri, ben ötekilerle sizi izliyorum. Az sonra Zoraya askerlerinden birinin sapsarı bir yüzle dönüp geldiğini fark etti. Koskoca bir gümbürtü ama tek delik yok diye inliyordu. Birkaç çentik açılmış o kadar. Yeni İsrail ordusunun askerleri için o Temmuz günü sabaha karşı mucize olmayacaktı. Boruları surları devirememişti. Bütün umutlarını bağladıkları cehennem makinesinin gülünç bir çatapat olduğu anlaşılmıştı. Bir haberci durumu kendisine bildirdiğinde David Şaltiye sanki 10 yaş birden ihtiyarladı diyor yardımcısı Yeşur'un şif. Saat neredeyse sabahın 5'iydi ve ateşkes az sonra başlayacaktı. Hepsi de ünlü mermilerine öyle güvenmişlerdi ki yedek bir saldırı planları yoktu. Çaremiz kalmadı dedi Şaltiel acı acı. Artık savaşın durmasını kabul etmek zorundayız. Zvi Sinai son bir saldırıya geçmesine izin vermesi için yalvardı. Taburunu Sion tepesinden çekebilir ve Irgun'un yeni kapıda açtığı gedikten içeri sürebilirdi. Bunun anlamı tabii ateşkesin birkaç saat süreyle çiğnenmesi demekti ama elde edilecek sonuca değmez miydi? Şaltiel elini genç subayın omuzuna koydu. Kendi hayal kırıklığının da Sinai'ninki kadar büyük olduğunu söyledi ama emirler açıktı. Bunlara boyun eğmeleri gerekiyordu. Korkunç bir başarısızlık duygusuyla mahvolan Sinai telefonu açtı ve birliklerine saat 5'te ateşi kesmelerini emretti. Gidip o saatte eski Kudüs'ün askeri valisi olması gereken adamı uyandırdılar. Büyük bir hayal kırıklığına uğrayan David Amiran kendisine gerekli araç gerecin yığıldığı odaya girdi. Burada işgal paraları, afişler, beyannameler, 2000 yıldan beri bütün Kudüs'teki ilk Yahudi işgalini gösteren kolluklar vardı. İsrail ordusunun arşivine konmak üzere her belgeden iki tane ayırdı. Sonra acı bir gülümsemeyle hepsini kağıt sepetine attı. Dışarıda hava aydınlanıyordu. Topçu ateşi durulmaktaydı. Sonu belirsiz bir barış yeniden Kudüs'e yerleşiyordu. Top seslerinin boşlukta gidip gidişini dinleyen David Şaltiel mırıldandı. Bugün kimse ölmeyecek ama Eskişehir'i alamadık. Surların ardında Abdullah Tel bir sürü lejyon askerinin acı çektiği Avusturya misafirhanesinin koridorlarını dolaştı. Eskişehir'in surlarını koruyabilmenin sevinci subayın içinde düşmanlarına duyduğu garip bir acımayla karışıyordu. Tanrım diyordu kendi kendine, bunca insanın hayatı bir hiç uğruna söndü. Son atışlar Notre Dame binası önünden yeni kapıyı geçmeyi başaran Irgun askerleri tarafından yapıldı. Lejyon askerlerince durdurulan ve takviye alma umudu kalmayan Irgun birliği sonunda geri çekildi ve Eskişehir'in surlarını Arap lejyonuna bıraktı. Kuzeyde Şeyh Cerrah'tan güneyde Ramat Raşel kibbutuna kadar bu çizgi Kudüs'ü ikiye bölüyordu. İşaya'nın çok eski kehaneti gerçekleşmişti. Dipnot, İşaya, İsrail Kralı Hiskiya'nın danışmanı, M.Ö. 8. yüzyılda Yahudilerin dört büyük peygamberlerinin ilki, İşaya'nın kitabının yazarı. Kudüs çocukları Tanrı'nın öfkesiyle sersemlemiş yollarının kavşaklarında yatıyorlardı. Bir sınır Kudüs'ü bölüyordu. Son Söz. O 1948 Temmuz'unun sabahı Kudüs'e inen barış geçici olacak, şehir bölünmüş kalacaktı. İki çarpışma daha geçecek, biri Negev'de, öteki Galile'de ve ancak 1949 yılının başında Birleşmiş Milletler, Mısır, Lübnan, Ürdün ve Suriye'nin İsrail'e bir ateşkes anlaşması imzalamalarını sağlayacaktı. Bu anlaşmalar çarpışmaları durdursa bile savaş durumuna son vermedi. Arap devletleri inat ve kararlılıkla kabul etmeyi ve tanımayı reddettikleri devleti yok edeceklerini açıkladılar. Yine de İsraillilerin bağımsızlık savaşımız diye adlandırdıkları bu ihtilaf sona erdi. Genç ulus yaşama hakkını pahalı ödedi. Savaşlar sırasında halkından 6000 kişi kadar öldü. Genel nüfusa oranla bu kayıp Fransa'nın bütün 2. Dünya Savaşı boyunca verdiği kayıptan fazlaydı. İsrailliler Filistin'in paylaştırma planıyla Arap devletine bırakılan 1003 kilometre karelik bir toprağın ve 112 köyün sahibi oluyorlardı. Araplar ise sadece Yahudi devletine ait olan 350 kilometre kare toprakla 15 köy elde etmiş bulunuyorlardı. Bu savaşın yol açtığı felaketlerden hiçbiri ilk ailelerin Kudüs'ten kaçışıyla başlayan Arap göçmenler trajedisi kadar uzun süreli bir anlaşmazlık tohumu bırakmayacaktı. Filistin'den sürülen Arapların sayısı asla kesinlikle öğrenilemezdi. Arap devletleri bunların sayılarının 1 milyondan fazla olduğunu söylediler. Birleşmiş Milletler de bu sayının 500 bin ile 700 bin arasında olduğunu açıkladı. David Ben Gurion ülkesinin bu sorun karşısındaki tutumunu 1948 Haziran'da açıklamıştı. Terk edilmiş köylerin hemen Yahudi ailelerce işgalini emretti. İsrail'in gelecekte yapılabilecek barış görüşmeleri çerçevesinde 100 bin göçmenin dönüşünü kabul edeceğini bildirdi. Daha çok sayıda Arap'ın gelişi Yahudi devletinin temelini sarsacağından ve tehlikeye düşüreceğinden çeşitli İsrail hükümetleri daha sonra bu teklifin ötesine geçmeyi reddettiler. Arap devletleri de kendi yönlerinden sürgün edilen kardeşlerinin yardımına koşmakta hiç aceleci görünmediler. Zengin ve pek kalabalık ülkeler olmadıkları halde Suriye ve Irak onlara kapılarını kapadı. Çeşitli dini topluluklar arasındaki tehlikeli dengeyi bozmamak isteyen Lübnan'da kabul edeceği göçmen sayısını sınırladı. Mısır bunları daracık Gazze şeridine yerleştirdi. Yalnız Arap devletlerinin en yoksulu olan Ürdün göçmenleri kabul etmek için gerçek bir çaba gösterdi. Hem Arap propagandasının yemi hem de İsrail devletinin vicdan azabı olan Filistin göçmenleri sefil kamplara dolduruldular ve oralarda ancak Birleşmiş Milletler'in ihanesiyle yaşadılar. Ama bütün dünya kendilerini unutulmaya mahkum ettiği halde onlar unutmamışlardı ve başlarına gelen felaketten bütün dünyayı sorumlu tuttular. Bu kampların sefaletinde koca bir kuşak doğdu ve büyüdü. Hiç tanımadığı yitirilmiş topraklara dönme ve intikam düşleriyle beslendi. 6 gün savaşların ertesinde bu Filistinliler Fedai adıyla Orta Doğu sahnesine çıktılar. Bu bölgede hüküm süren dram konusunda söyleyecek sözleri bulunduğunu dünya kamuoyuna açıkladılar. 33 devletin Filistin'i paylaştırmayı kararlaştırdığı akşam doğan ihtilaf başka kurbanlar verilmesine yol açacak ve pek çok sarsıntılara sebep olacaktı. Parçalanan kutsal topraklara barışı getirmeyi uman Birleşmiş Milletler arabulucusu Kont Bernadotte 16 Eylül 1948 günü Kudüs'te Şten grubuna bağlı tetikçilerin kurşunlarıyla can verdi. 2 ay sonra ülkesini savaşın dışında tutmak isteyen ama ihtiraslarına gem vurma cesaretini göstermeyen Mısırlı Mahmud Nukraşi Paşa çok çekindiği katille buluşmaktan kaçınamadı. Kahire'de Müslüman kardeşler mezhebine bağlı biri tarafından öldürüldü. Lübnanlı Riyad Surh da 1951 yazında vurulup öldürüldü. Ay Niyaz mevsiminin bir gecesi Kral Abdullah Kudüs'te bir resmi kabule katılıyordu. Hüküm sürdüğü eski şehrin damlarını seyrederken hüzünlüydü Bedevi hükümdar. Başıma bir felaket gelirse Haşimi hanedanının başına onun getirilmesi gerekir dedi. Başbakanına torunu Hüseyin'i göstererek. Ertesi gün 20 Temmuz 1951 öğlende Golda Meir'le birlikte kralı görmeye giden Ezra Danin adlı Yahudinin kehaneti gerçekleşiyordu. Abdullah Cuma namazını kılmak üzere Hazreti Ömer Camii'ne girerken öldürüldü. Iraklı Nuri Said de Filistin ihtilafının kapıp koy verdiği güçlerin kurbanı oldu. Bütün uyarılara her zamankinden çok kulak tıkayan genç bir ihtilacı kuşağın İngiliz sömürgeciliğinin Orta Doğu'daki ajanı saydığı bu adam 1958 Temmuz'undaki hükümet darbesiyle devrildi. Kadın kılığına girip kaçmaya çalışırken öldürüldü. Bir cip ölüsünü Bağdat sokaklarında sürükleyerek dolaştırdı. Her zamanki gibi dinç olan Hacı Emin Hüseyin'i Beyrut'un tepelerinden birinde özel muhafızları ve güvenliğini sağlamak için harcadığı devamlı çabaların son belirtisi bir atom sığınağı arasında yaşamaya devam ediyor. Filistin mukavemet hareketinde artık faal bir rol yoksa da İngilizlerle Yahudilere karşı hep aynı nefreti besliyor ve bir gün Allah'ın izniyle kalesi olan Kudüs'e kavuşacağını umuyor. David Ben Gurion, ulusunun bağımsızlık savaşını yönettiği gibi devletinin kendi kendine yetecek bir ekonomik varlık haline gelmesini de sağladı. 2 yıllık bir ara sayılmazsa 1948'den 1963 yılına kadar başbakanlık yaptı ve ülkesinin nüfusunun 2 katına çıktığını gördü. Göçmenlerin nice savaşlar pahasına ülkeye bağladığı Negev çöllerinin kumlarından yeni topraklar sağladıklarını gördü. Mühendislerinin İsrail'i sağlam bir endüstriyel altyapıyla donattıklarını gördü. Bugün Negev'in sınırında bulunan Side Boker kibbutsunda basit ve sakin bir hayat sürüyor. Dünyadan elini eteğini çekmiş ama bütün olaylara dikkatli. Anıları üzerinde çalışıyor, koyunlarını kırkıyor ve her gün gidip karısı Paula'nın mezarı başında dua ediyor. İsrail'in ilk Sovyetler Birliği Büyükelçisi olan Çarlık Rusyası Marangozu'nun kızı doğduğu topraklara 1949'da kavuştu. Golda Meir daha sonra yıllar boyu Kudüs'te, ardından Birleşmiş Milletler'de İsrail diplomasisinin mimarlığını yaptı. Sağlık nedenleriyle siyasetten çekildiği sıra 1969 yılında başbakan olması istendi. Bugün de İsrail başbakanıdır. Kudüs'te Yakob Ben Ur ve genç Gadnalı arkadaşlarının Arap lejyonu zırhlı araçlarını durdurdukları Mandelbaum evi yeryüzünün en arzulanan şehrinin bölünmesinin uluslararası simgesi oldu. bir yıkıntı ve dikenli tel görüntüsünün ortasındaki kapı Yahudi ve Arap dünyalarının tek buluşma noktasıydı. Savaş araç gereçleri yavaş yavaş Barış Şehri'nin devamlı dekorunu oluşturdu. Şehrin göbeğinde müstahkem mevkiler ve dikenli teller yükselirken, yıkıntılar ve mayınlarla kaplı geniş bir insandan arınmış toprak parçası tam ortasında iğrenç bir yara izi çiziyordu. 20 yıla yakın süre Yafa kapısı çarpışmaları sırasında parçalanan Yahudi savaş arabasının paslı kalıntıları surların dibinde durdu. Bağnaz Yahudiler her kutsal günün akşamı müstahkem mevkilerden damların ardındaki yitik duvarlarının gizli taşlarını hayallerinde seyretmeye geldiler. Başkaları eşlerinin ya da çocuklarının ölüm yıldönümünde artık ayak basamadıkları Zeytinlik Dağı mezarlığının beyaz taşlarına doğru uzun uzun bakmak için Mea Shearim'in teraslarına tırmanıyorlardı. Bir İngiliz subayının 14 Mayıs 1948 günü Siyon kapısı anahtarını sunduğu Haham Mordechai Weingarten bu müminlerden biriydi. Eskişehir'deki Yahudi mahallesinin düşüşünden ölümüne kadar yaşlı haham hayatını Yahudi yasanın katı ilkelerine göre sürdürdü. Yıllar yılı yönettiği bu çok eski mahallenin kaybından duyduğu acıyı kendine göre böyle belirtti. Şehrin öteki yanında Araplar da şimdi Yahudi göçmenlerin oturduğu yitirilmiş evlerinin damlarını görmek için duvarlara tırmanıyorlardı. Müslümanlar da şehrin Yahudi kesimine, göbeğine sıkışan ve bir daha ayak basamadıkları mezarlıklarına doğru duygulu bir bakış yöneltmeyi unutmuyorlardı. 1949'da İsrail hükümeti hala şehre uluslararası bir nitelik verme umudunu yitirmeyen Birleşmiş Milletler ve Birleşik Amerika'nın iradesine karşı çıkıp Kudüs'ü başkent yaptı. Müminlere yasak olan ağlama duvarının binlerce yıldan kalma taşları, gelip geçen birkaç turist ve yanındaki daracık sokakta oynayan Arap çocuklarından başka şey görmez oldu. Her türlü değerli eşyadan sıyrılan Yahudi mahallesinin yıkıntıları, saldırıya uğrayan bir mezarlığın dağınık taşları gibi güneşin altında uzanıyordu. Bu da Araplar için yüzyıllar boyu komşuluk ettikleri Yahudilerin bir daha dönmemek üzere gidişlerinin açık deliliydi. 1967 Haziran'ında Kral Hüseyin'den iki kere Yeni Kudüs'e yönelttiği top ateşini kesmesini istedikten sonra İsrail Ürdün'le savaşa girdi. 1948 yılının 1 Mayıs gecesi bitik kuvvetlerine surlardan çekilmelerini emreden Uzi Narkis'in paraşütçüleri 48 saat süren çarpışmalardan sonra Eskişehir'i aldılar. Bu zaferin izinden allak bullak bir kalabalık duvara koştu. Paraşütçüler kendilerinden geçen yaşlı hahamlar, bakanlar, Yenişehir'in çeşitli mahallelerinden kadınlar ve çocuklar ortak bir şükran duasında birbirlerine karıştılar. Çok eski bir ulusun tarihinin en kutsal yerini tekrar keşfettiği duygulandırıcı bir an oldu bu. Taşları ilk seyredenler arasında 1948 yılında burayı ele geçirmeyi uman iki adam vardı. Dov Joseph ve David Shaltiel. 1967 Haziran'ındaki savaşı izleyen ilk günler Kudüs sokaklarında olağanüstü kardeşlik sahnelerine yol açtı. Araplar ve Yahudiler eski dostlukları yeniden başlatıyor, eski ortak hayatlarının yerlerine, gürültülerine, kokularına, görüntülerine kavuşuyorlardı. Bu kısa saatler süresince müstahkem yerler yıkıldı, dikenli teller söküldü, insandan arınmış bölge silinerek şehir birleştirildi. Ama bu yeniden sağlanan birliğin bağışıklığı kısa sürdü. Kaybolacak ve ilk saatlerin iyimserliği silinip süpürülecekti. Kutsal yerlere ve din özgürlüğüne saygı göstermekle birlikte yeni elde ettiği topraklardaki varlığını sağlamlaştırmaya bakan İsrail Devleti eski şehri resmen topraklarına kattı. Yöneticiler yeni göçmenleri gelip Kudüs'e yerleşmeye teşvik ettiler. Ardından yeni mahallelerin yapımıyla şehri ülkenin geri kalan bölümüne daha sıkı bağlamaya yönelik bir plan hazırladılar. Hükümet sonunda Kudüs sorununun bir barış görüşmesi sırasında hiçbir pazarlık konusu yapılamayacağını ancak kutsal yerlere ayrı bir statü verilebileceğini açıkladı. İsrail politikasının kendi varlıklarını ve rollerini yok etmeyi amaçladığı görüşüne varan Kudüs Arapları ani bir düşmanlıkla içlerine kapandılar. İşgal edilen Filistin sınırlarında gerillaların ortaya çıkışı kısa süre sonra şehir sokaklarında çınladı. 1948 yılındaki gibi tetikçilerin bombaları bir çarşıda, bir üniversite yemekhanesinde, kutsal gün arifesi tıklım tıklım dolu bir mağazada kan akıtıp şehrin çehresini bozdu. Şehri bölen müstahkem yerler ve dikenli teller kayboldu. Ama şehir halkının yüreğinde bir sınır var olmaya devam ediyor. Yahudi ulusunun seni unutursam ey Kudüs diye başlayan eski duasının Sami ırkından gelme başka bir ulusun toplanma çığlığı olmaması için Yahudiler ve Arapları önce bu sınırı yok etmek zorundalar. Nice mucizeye tanıklık eden taşların bir gün böyle bir mucizeyle karşılaşacaklarını dilemek mantıksız sayılmamalı. Kudüs'ü başkent yapan büyük Yahudi kralı Davut için yazılan şu mezmurun sözleri, bugünkü Kudüs'ün çocukları gibi dünkü Kudüs'ün çocukları için de gerekli olmaya devam ediyor.